Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, esmasının tecellileri üzerinize olsun efendim. Esma-i Hüsna'sıyla bize zat ve sıfatları tanıtan Yüce Rabbimizin bu esmasından, yüce isimlerinden biri de Er-Reşid ismidir. Yani bütün işlerini ezeli takdire göre yürüten, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere her şeyi sonucuna ulaştıran ve işleri gerçekten bir nizam ve hikmetle yürüten Yüce Rab demek. Bu Reşid, Mürşid, Reşat gibi isimler Türkçemize de geçmiş kelimelerdir. Reşid, mürşid manasındadır. Mürşid de iki manayı ifade eder. Bir manaya göre mürşid, doğru ve selamet yolu gösteren demektir ki, Türkçemizde mürşid kelimesi insan için kullanıldığında ise, insana daha çok hakikat yollarını gösteren, insana güzel yollara irşad eden, terbiyesinde ona neler yapacağını, neler yapmayacağını gösteren zat manasındadır. Ama gerçek manada mürşid yüce Rabbimizdir ve insana hakiki doğruyu ve selameti gösteren Rabbimizdir. İnsanlar adına mürşitlerse Rabbin gösterdiği güzelliklerde insanların önüne düşen model şahsiyetlerdir. Dolayısıyla mürşid kelimesi bu manada doğru ve selamet yolu gösteren demektir ki Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismiyle de yan yana gelebilir. Gerçekten El-Hadi isminin de hidayete ulaştıran bir noktada müteradifi aynı manalara taşıyan bir yüce isimdir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de bazen rüşt olarak geçer, bazen reşad olarak geçer, sebilur reşad olarak geçer, yani dopdoğru yol diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de özellikle Firavun ve Musa Aleyhisselam arasındaki mücadeleden uzun uzun bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan peygamberlerden birisi de Musa Aleyhisselam'dır. Gerçekten Musa Aleyhisselam'ın hayatında çok farklı safhalar, farklı imtihanlar, farklı tecelliler vardır. İşte burada yine Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak anlatılırken Firavun Musa'ya karşı bütün gücünü kullanmak ister. Fakat orada Musa'nın etrafında ona inanan bir insan vardır ve gerçekten kavminin arasına girer. Kur'an ifadesiyle şöyle der: "Ve kâlellezî âmen ya kavmi tebiûnî ehdiküm sebîler reşâd." Ey arkadaşlarım, ey dostlarım, ey kardeşlerim, ey kavmim, ne olursunuz şu Firavun'un dediklerine kanmayın. Firavun'a bakmayın siz. Siz benim gibi Musa'ya inanmış bir insana tabi olun. Ben Musa'nın gösterdiği aleyhisselam o dopdoğru yolu size göstereyim. Ve devam eder sonra bu doğru yolun ne olduğunu ifade etmek bağımından Sebilur Reşat diye ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de o hakikat yolunun, doğru yolun, saadet yolunun ne olduğunu ifade babında Kur'an ifadesiyle devam eder. Der ki ey kavmim, şu dünya hayatı gerçekten geçici bir faydalanmadan ibarettir. Ahirete gelince esas insanın yurdu orasıdır. İnsan eğer şu dünya hayatında bir kötülük yapacak olursa sadece bu kötülük kadar bir karşılık görür, cezası o kadardır. Ama Allah'ın razı olduğu bir güzellik işleyecek olursa insan, ister mümin erkek olsun bu, ister mümin kadın olsun, iman etmiş olarak kadın da olsa, erkek de olsa fark etmez. Bir insan eğer Allah'ın razı olacağı salih amel denilen bir güzellik yaparsa, onlar da Cenab-ı Hakk'ın cennetine dahil olurlar, girerler ve orada sonsuz bir şekilde, hesapsız bir şekilde, sayıya gelmeyecek bir şekilde ilahi rızıklarla mükafatlandırırlar. Demek ki bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Musa'ya inanan bir müminin dilinden o sebilur reşat dediğimiz rüşt yolunu, doğru yolu, aklın gerektirdiği, kalbin gerektirdiği, hikmetin gerektirdiği yolun gerçekten ahiret öncelikli bir hayat olacağını, onun farkında olmak gerektiğini ifade ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim reşit kelimesini, mürşit kelimesini, reşat kelimesini, rüşt kelimesini çok farklı yerlerde kullanıyor. Ama hepsinin kazandırdığı ortak mana aklın ulaşabileceği saadet yolu, aklın kavuşabileceği, insanın aklıyla bulacağı, aklını başına topladığı zaman ulaşacağı o dopdoğru insanı Allah'a götüren yol demek. Cenab-ı Hak da bize o yolların en güzelini göstermiş. Hangi yoldan gideceğiz ki bu yol bizi Rabbin ebedi nimetlerine götürecek. Onun için de Rabbimizin bir ismi de işte Er-Reşid'dir. Bizlere hem şu kainatı böyle istediği gibi tedbir eden, hiç değişmeden ilahi bir nizam içinde götüren Yüce Rab, hem de insanlığa hem dünyanın hem de ahiret saadetlerinin yollarını gönderdiği peygamberler vasıtasıyla, indirdiği kitaplar vasıtasıyla insanlığa bildiren Yüce Rab manasına Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de bu manada Reşid olmuş oluyor. Aynı şekilde yine Cin suresinin 1 ve 2. ayetlerinde sevgili peygamberimize hitaben buyruluyor. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na Kur'anen aceben yehdi ile rüşt. Habibim de ki bana şu vahyolundu ki cin taifesinden bir grup bu Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Sonra dediler ki biz gerçekten fesahatıyla, belagatıyla, icazıyla insanı hayretlere düşüren ve insanlığı da rüşte, dopdoğru bir yola, bir güzelliğe, ebedi saadetlere ulaştıracak olan bir kelam işittik ve biz ona inandık. Cin taifesinin de mümin olanları var, olmayanları var. Burada o mümin taifesinden bahsediliyor ki, onlar Batn-ı Nahle denilen bir yerde, Mekke'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'ini dinliyorlar ve o taife Kur'an'a iman ederek biz diyorlar iman ettik, öyle bir kelam işittik ki her şeyiyle insanı hayretlerde bırakıyor ve gerçekten insanı, mahlukatı Allah'ın huzuruna götürecek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine götürecek bir doğruluğa hidayet ediyor. Onun için de biz ona inandık ve Rabbimize hiçbir şekilde bir şirk koşmayız. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu yehdi ile rüşd diye ifade edilen kelamındaki rüşde hidayette Yüce Rabbimizin Reşid isminin insanlığa yol gösteren, saadet yollarını gösteren esmasının bir tecellisidir ve ifadesidir. Bir diğer manası ise aziz dinleyenlerim bu Reşid isminin hiçbir işi boş ve faydasız olmayan, hiçbir takdirinde hikmetsiz bir şeyi olmayan Yüce Rab demek. Gerçekten şu kainata baktığımız zaman her işin onun irade ve tedbiriyle olduğunu görürüz. Ve bu tedbirler yani Rabbimizin idaresi, yönetmesi iki manaya geliyor aynı şekilde. Bunlara kelamcılar tekvini tedbirler diyorlar birincisi. Ne demek tekvini tedbirler? Kainatın idaresi, her şey Yüce Rabbin bu emru iradesine göre, bu tedbirine göre tam bir mecburiyet içinde vazifesini ifa eder. Güneş öyle programlanmıştır, ay öyle programlanmıştır, yıldızlar öyle programlanmıştır, dünyanın dönüşü öyle programlanmıştır, gezegenler öyle programlanmıştır, onların farklı bir şekilde hareket etmeleri mümkün değildir. Ona Cenab-ı Hakk'ın tekvini tedbiri diyoruz. Allah-u Teala yaratmış ve bir ilahi nizam kurmuş. Orada bir mecburiyet var. Yaratılan her şey Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu nizam üzere akar gider. Bir de Cenab-ı Hakk'ın teşrii tedbirler denilen tedbiri var, yönetmesi var. Teşri, şeriat koymak demek, yol koymak, yöntem koymak demek. Bu da insanı yarattığına göre sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ındır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ela lehül halku vel emr buyuruluyor. Yaratmak da yarattıklarını idare etmekte, yarattıklarına yön vermekte, yarattıklarını yönetmek de sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani insanoğlunun şöyle bir şey söylemesi mümkün değil aziz dinleyenler. Allah'ım sen beni yarattın, yarattığını kabulleniyorum ama müsaade et ben kendi kendimi idare edeyim, kendim istediğim gibi yaşayayım. İnsana böyle bir hak verilmemiştir. İnsan Allah'ın tedbirine, Allah'ın yönetimine, Allah'ın emirlerine dikkat etmekle mükelleftir. Ancak burada da bir ikrah yani zorlama yoktur. Yüce Rabbimiz mükellef olan insana saadet ve refahı için özellikle Kur'an'la bir takım emirler vererek ona güzel yollar göstermiş. Ancak burada bir cebir yani zorlama yok. Aziz dinleyenlerim, külli irade Yüce Rabb'e ait. Bir de insana cüz'i irade dediğimiz kendi içinde hareket edebilecek, kendisini yönlendirecek, yön verecek bir irade verilmiş. Bu iradeyle işte insanoğlu aklını kullanacak ve aklını terbiye edecek. Akıl nefse galip gelecek. Nefis denilen iç dünyadaki bir takım gayrimeşru istekler aklın terbiyesi ve tasarrufu altına girecek ve insan da Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde, Allah'ın arzu ettiği şekilde yaşama gayreti içinde olacak. Ayrıca Türkçemize de geçmiştir bu kelime. Rüşt, olgunluk demektir. Hukuki bir fiil ehliyeti demektir. Mesela Türkiye'de kanuna göre rüşt yaşı 18'dir. Yani 18 yaşından sonra ana mükellefiyetler başlar, hukuki tasarruflar başlar. 18'den evvel bir takım eğer suç işlemişse bir genç mesela, onu hafifletici sebepler vardır. Bunları herkes bilir. Ve gerçekten insan doğduğu anda çok zayıf, hiçbir şeyi görmez, bilmez, duymaz, hissetmez gibi adeta. Sonra gelişir yavaş yavaş ve ondan sonra belirli bir olgunluğa erer ki ona hukuki sorumluluk yaşı diyoruz. Bu yaş gerçekte doğruyu yanlıştan ayırma yaşıdır. Ne doğrudur, ne eğridir bu yaştır. Ama İslam hukukuna göre gerçekte rüşt yaşı insanın akıl ve bali dediğimiz iki esasa dayanır. Yani insan temyiz kabiliyeti dediğimiz iki şeyin arasındaki farkı görebiliyorsa, bir de fiziki vücudunda belirli değişiklikler olduysa ona akıl ve bali diyoruz ki Türkiye ortalamasında bu 13-14 gibi yaşlardır. Yani akıl ve bali dediğimiz hem akıllı olan neyin zararlı neyin faydalı olduğunu bilebilecek kadar bir akli seviyesi olan, bir de vücudunda belirli bir olgunluğa erişen insan, şeriatın, Allah'ın bütün emirleriyle mükelleftir. Farzlar üzerine farzdır, haramlar üzerine haramdır bu insanın. Yani o akıl bali dediğimiz yaştan itibaren insan için bir hayat defteri açılır ve her şeyi artısıyla, eksisiyle, sevabıyla, günahıyla artık yazılmaya başlar. Ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken güzel de bir misal verir bize. Mesela Enbiya suresinin 15. ayetinde şöyle buyrulur. وَلَكَدْ اَيَتَيْنَا اِبْرَٰهِيمَ رُشْدَ Biz İbrahim'e o rüşt yaşını verdik, rüştünü verdik. Yani doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyetini verdik ve bu kabiliyeti verdiğimiz için de o yaşa gelince de İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine dedi ki مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفِينَ Ya bu sizin yaptığınız, taptığınız putların hali ne olacak böyle? Ha demek ki İbrahim aleyhisselam belirli bir yaşa geliyor. Bakıyor artık toplumun gittiği yol, yol değil. İşte o yolun yol olmadığını görme kabiliyetine Kur'an-ı Kerim rüşt yaşı diyor. Ve gerçekten Yüce Rabbimiz İşte o rüşt yaşına eren peygamberinin de toplumun karşısına çıkıp da böyle nasıl eğriyle doğruyu, yanlışla doğruyu ayırt edilmesi gerektiğini de bu ayeti kerimeyle ifade edilmiş oluyor. Ve Yüce Rabbimiz önce insanı yaratır, sonra kulunu merhale merhale o kemale doğru ulaştırır. Hem fiziki bir kemale, güce, kuvvete ulaştırır, hem de temyiz kabiliyeti dediğimiz doğruyu eğriden ayırma kabiliyetlerine ulaştırır. İslam özellikle akil ve bali dediğimiz daha küçük yaşı göz önüne alıyorsa da mükellefiyet için, fakat insanlığın olgunluk yaşı olarak 40 yaşını çok önemsiyor. Çünkü 40 yaş gençliğin sona erip olgunluğun başladığı bir yaştır. Ve Ahkaf suresinin 15. ayetinde şöyle anlatılıyor. Biz insana anne babasına iyilikle yapmasını, onlara güzel davranmasını emretmişizdir. Zira annesi onu zorluklarla taşımış, zorluklarla dünyaya getirmiştir. Ve insan o gücü kazandığı zaman, hatta اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ, yani tam güç ve kuvvet çağını yaşadığında ve 40 yaşına geldiğinde artık açar ellerini, şöyle der. Ya Rabbi, bana ve anneme babama vermiş olduğun nimetlere şükretmeyi ilham eyle. Bana ikram eyle. Bunun şuurunda eyle beni. Nimetlerin farkında olmayı bana nasip eyle. Sonra beni senin razı olacağın amellerle ya Rabbi meşgul eyle ve benim zürriyetimi de güzelleştir, salih eyle. Zira ben ya Rabbi sana tevbe ettim ve ben gerçekten Müslümanlardanım der. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu duaya aziz dinleyenlerim 40 yaş duası da denir. Yani insan şöyle o 40'lı yaşlara geldiğinde artık gençlik dönemi bitip biraz da ötelerin, perdelerin açıldığını yavaş yavaş hissetmeye başladığında 3 önemli gündemi olmalı. Birincisi, 40 yaşına gelinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bütün bu nimetlerin farkında olmak. Ya ben bu dünyaya bir damla sudan geldim. Böyle şefkat, merhamet kucaklarına düştüm. Okutuldum, eğitildim, iş güç sahibi yaptırıldım. Terbiye edildim. Anneme babama Allah neler verdi, bana neler verdi. Böyle bir 40 yılın güzelliklerini şöyle önüne koyacak ve Rabbine bir şükür içinde olacak. Önce kendisine verilen bütün bu nimetlerin bir idraki içinde olacak. Sonra peki de bu kadar nimete karşılık ben ne yapıyorum? Rabbin katına takdim edebilecek ne gibi bir hayatım var, ne gibi amellerim var? Bunun derdine düşecek ki ona ve en amele salihan terdah. Ya Rabbi, senin razı olacağın, senin seveceğin, senin hoşnut olacağın amelleri, işleri yapmayı bana nasip eyle diye gönlünü yüce Rabbine açacak. Bunun da yollarına sağlayacak, bunun tedbirini alacak. Bunun için neler yapmak gerekiyorsa iradesini kuşanacak, o çevreyi bulacak, o gayretleri soyunacak ve salih amel diye Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen o güzel amelleri yapmanın gayretinde olacak. Ve bir de benden sonra benim neslim ne olacak diye bir nesil derdine, bir gelecek derdine düşecek. Gerçekten aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim her ayetiyle böyle Allah'ın razı olacağı bir Müslüman kişilik inşa ediyor. İşte 40 yaşına gelen insanın önüne de bu ayeti kerimede bir gündem konuyor. Ey insan, sen 40 sene yaşadın şu dünyada, herhalde artık neyin ne olduğunu anlayacak bir kıvama, bir fikri olgunluğa, bir akıl olgunluğuna, bir kalbi olgunluğa gelmişsindir, gelmen gerekir. Geldiysen o zaman şöyle bir nimetlerin farkına var. Nasıl dünyaya geldiğini, nasıl yaşadığını, Allah'ın sana neler verdiğini bir idrak et. Bir de hayatına bak, neler yapıyorsun. Onun için de hayatına yön ver, amellerini güzelleştir. Bir de senden sonra geriye bıraktığın nesil ne olacak? Bir de bunun derdine düş ve nesline dua et. Tabii dua hem fiili olur hem kavli olur. Fiili dua demek, duanın gerçekleşmesi için yapılması gereken sebeplere sarılmak demek. Yani siz çocuğunuzun salih olmasını istiyorsanız eğer, bir hem ellerinizi açıp dua edeceksiniz, ona kavli dua diyoruz. Ama öbür taraftan da o salih olması için onu salih insanlarla buluşturmak lazım. Dini terbiyesini vermek lazım. Kur'an'la buluşturmak lazım. Resulullah'ı tanıştırmak lazım. Resulullah'ı tanıtmak lazım. Sadece kavli bir dua insan için kâfi gelmiyor. Muhakkak ki insan o sözle yaptığı duanın fiili sebeplerine sarılacak. Hem fiili hem kavli dualar birleşecek ve Cenab-ı Hak da bu duaları kabul edip güzel neticeler hasıl olacak. İşte Kur'an'ın bir Müslüman için öngördüğü ve bir Müslümandan istediği şahsiyet, kişilik bu olmuş oluyor aziz dinleyenlerim. Ve kula gereken de gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinden nasip almak istediği gibi bu isminden de Yüce Rabbin Er-Reşid isminden yol gösteren, her şeyi tedbir eden manasına bu güzel isminden de bol bol nasip almak için gayretler içinde olmak. Onun için bugünkü sohbetimizi Kur'an'da geçen bir dua ile bitirmek isterim aziz dinleyenlerim. Hem bu bir Kur'an ayetinin zikri olmuş olur, hem de bizler için de bir dua olmuş olur. Kehf suresinin 10. ayeti Fekal Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi lena min emrina reşeda. Bu ayeti kerime Kehf suresinde geçmektedir. Zamanın dakyanusuna karşı ona iman etmeyip onun kavminden kaçıp mağaraya sığınan mağara ehli demektir ashab-ı Kehf zaten. Gençlerin yoldaki dualarıdır. Neydi o duaları? Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi lena min emrina reşeda. Ey Rabbimiz, biz şu toplumu gördük. Bunlar putperest bir toplum. Biz de muvahhid bir toplumuz. İsa'ya inanmış bir toplumuz aleyhisselam. Arkadaşlarız. Ve şimdi biz bu kavmi bırakıp sığınıyoruz senin rahmetine. Bize kendinden bir rahmet indir ve bize şu girdiğimiz yolculuğumuzda işimizi muvaffak eyle. Rabbimizden niyazımız odur ki bize kendi katından bir rahmet lütfederek girdiğimiz her işte, çıktığımız her güzel yolda bize tevfikini refik eylesin aziz dinleyenlerim.